bölüm 11.1.4. 3. köprü tasarıları. Her ay 20 bin yeni aracın trafiğe katıldığı İstanbul'da kayıtlı olan yaklaşık 2,5 milyon araç bulunmaktadır. Halihazırda İstanbul Boğazı üzerinde bulunan iki köprü ise özellikle günün belirli saatlerinde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle tam anlamıyla işlevini yerine getirememektedir. Bu nedenle son yıllarda Boğaz'a üçüncü bir köprünün yapılması için birçok öneri ortaya koyuldu. İlk somut adımsa 60. hükümet döneminde atıldı. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü köprünün gerekli olduğunu ve derhal yapılması gerektiğini savundu. Helikopterle köprünün güzergahını belirlemek için keşif gezileri yaptı. Köprünün yeri için özellikle şehrin ormanlarla kaplı kuzey kesimleri öne çıkartılırken, köprünün kesin güzergahı kamuoyuna duyurulmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ise Erdoğan'ın bilgisiyle hazırladığını öne sürdüğü belgelerle bir basın açıklaması yaparak 3. köprünün Beykoz ile Tarabya arasında yapılacağını iddia etti. Köprü için inşa edilecek otoyolun Silivri'nin ormanlık bölgelerinden başladığını ve otoyolun İstanbul'un ormanlarına ve su havzalarına zarar vereceğini belirtti. Otoyolun geçeceği güzergah üzerinde on binlerce dönüm arazinin el değiştirdiğini, iddialarının yalanlanması halinde paylaşmak üzere başka belgelere de sahip olduğunu söyledi. Tekin'in iddiaları hükümet tarafından yalanlanmadı. Ancak kesin güzergahın hala belli olmadığının altı çizildi. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım yaptığı basın açıklamasında 3. köprünün diğer iki köprünün kuzeyinde yapılacağının kesin olduğunu, uçlarının ise Tarabya-Beykoz ya da Sarıyer-Beykoz arasında olacağını, kesin karara varılmadığını söyledi. Geçmişte 3. köprü için yapılan itirazlara dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da büyük destek vermiş, kendi kadrosunca hazırlanan Büyükşehir İmar Planı'nda 3. köprüye yer verilmemişti. Uzman şehir planlamacıları tarafından yaklaşık 6 ayda oluşturulan kentsel ve çevresel tahribat raporunu savunan Erdoğan, yaptığı bir açıklamada köprüye şöyle karşı çıkıyordu: "İşte bilim de kanıtlıyor ki üçüncü köprü İstanbul için cinayettir. Bu nedenle direneceğiz ve yaptırmayacağız." Erdoğan'ın başbakanlık görevi süresince ulaşım konusunda yapılan çalışmalara karşın İstanbul'daki trafik sorunu çözüme kavuşturulamadı. Köprü konusunda ilk somut adımı atan Erdoğan, söz aldığı ulaştırma şuralarından birinde İstanbul'a üçüncü köprünün gerekliliğini şu sözlerle vurguladı: "Birinci köprüye karşı çıktılar. Sonra utanmadan, sıkılmadan seyahat ettiler. İkinci köprüye de karşı çıktılar. Utanmadan onun üstünden de geçtiler. Şimdi üçüncü köprüye karşı çıkıyorlar. ABD'de gördüm. Nehirde 500 metre arayla 3 köprü var. Bunlar olmazsa olmaz." Üçüncü köprü için henüz bir ad belirlenmediyse de köprü ve köprü ile birlikte yapılacak olan otoyolun ayrıntıları 25 bin ölçekli imar planlarına işlendi. Bununla birlikte Çorlu-Çerkezköy bölgesine üçüncü bir havaalanı yapılması, Anadolu yakasının kuzey bölümünde Riva çevresinin turizme açılması, İzmit yakınlarına büyük bir teknopark yapılması da planlandı. Köprünün kuzeydeki orman arazilerine ve içme suyu havzalarına zarar vermemesi için tünel ve viyadük ağırlıklı olacağı söylendi. Ayrıca köprünün öncüllerinin aksine devlet eliyle değil, yap, işlet, devret modeliyle özel sektöre yaptırılacağı bildirildi. Bu nedenle köprü hizmete girdiğinde geçiş ücretlerinin devlet tarafından mı belirleneceği konusu belirsizliğini korumaktadır. 29 Nisan 2010 tarihinde dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından yapılan basın açıklamasında 3. köprünün kesin güzergahının Garipçe-Poyraz arası olduğu belirtildi. Alt bölüm 11.2 Şehir içi ulaşım. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakaları arasında her gün çeşitli yollarla yaklaşık 2 milyon kişi taşınmaktadır. Köprülerdeki trafiğin %89.5'ini özel araçlar oluştururken, İETT'ye bağlı yolcu otobüsleri %5.5'lik bir paya sahiptir. Bu küçük paya karşın yolcu otobüsleri iki kıta arasında karayolunu kullanan yolcuların %58'ini taşır. Karayolunu kullanan yolcular için seçenekler özel araçlar dışında İETT otobüsleri, dolmuşlar ve ticari taksilerdir. Boğaz'da karayolu ulaşımının yanı sıra şehir hatları vapurları, yolcu motorları, deniz taksileri ve araba vapurları da hizmet vermektedir. 2011 yılında tamamlanarak 2012 yılında hizmete girmesi beklenen Marmaray projesi ile birlikte İstanbul Boğazı ilk kez demir yoluyla da bağlanmış olacaktır. İki yaka arasında teleferik, monoray gibi sistemler mevcut değildir. Boğaz köprülerinden yaya geçişi yasak olduğu gibi bisiklet ve at arabalarıyla geçmek de yasaktır. İETT'nin Boğaz'ın iki yakası arasında çalışan toplam 36 adet otobüs hattı vardır. Bunlardan 20'si Boğaziçi Köprüsü'nü kullanarak, 16'sı ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü aracılığıyla iki kıta arasında yolcu taşımaktadır. İki yaka arasında metrobüsler hariç her iki yönde günde ortalama 4500 otobüs seferi yapılmaktadır. 3 Mart 2009 tarihinde kullanıma giren metrobüsle ise 24 saat yapılan seferlerle günde 300 bin kişinin taşınması hedeflenmektedir. Asya ve Avrupa kıtaları arasında işleyen otobüs hatları şunlardır. Boğaziçi Köprüsü'nü kullanan 34A Edirne Kapı Söğütlü Çeşme metrobüs hattı, 103 Tepe Üstü Kabataş, 110 Kadıköy Taksim, 112 Bostancı Taksim, 120 Kadıköy Mecidiyeköy, 122L Tepe Üstü Levent Tepe Üstü Ring Seferi. Anadolu yakasından Avrupa'ya gelişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü, geri dönüşte Boğaziçi Köprüsü'nü kullanarak ring yapar. 124 Alt Bostancı Mecidiyeköy, 125 Kadıköy Rümeli Hisarüstü, 127 Kadıköy Davutpaşa, 128 Üst Bostancı Mecidiyeköy, 129 Altunizade Mecidiyeköy, 129K Koz Yatağı Mecidiyeköy, 129T Koz Yatağı Taksim, 202 Üst Bostancı Taksim, 251 Pendik Şişli, 252 Kartal Şişli, 500 Kadıköy Cevizli Bağ, 500A Kadıköy Edirne Kapı, 500ES Tuzla Davutpaşa, 522 Alemdağ Topkapı, E-8 Pendik Beşiktaş Ekspres Sefer. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanan 96K Kadıköy Atatürk Havaalanı, 121A Beykoz, Mecidiyeköy. 121B. Kavacık, Mecidiyeköy. 122B. Yenidoğan, Mecidiyeköy. 122C. Ümraniye, Mecidiyeköy. 122L. Tepeüstü, Levent, Tepeüstü. Ring Seferi. Anadolu yakasından Avrupa'ya gelişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü, geri dönüşte Boğaziçi Köprüsü'nü kullanarak ring yapar. 122M. Şehit Şahin Bey, Mecidiyeköy. 122S. Sultanbeyli, 4. Levent. 123 U. Uğur Mumcu, Perpa. 129 L. Koz Yatağı, 4. Levent. 256 Yeditepe Üniversitesi, Taksim. 500 T. Tuzla, Topkapı. 522 B. Yenidoğan, Topkapı. 522 S. T. Sultanbeyli, Topkapı. E-tre 2. Beykoz, Taksim. E-tre 3. Sabiha Gökçen Havaalanı, 4. Levent. Alt bölüm 11.2.1. Boğaziçi Vapurları. Osmanlı döneminde İstanbul şehri belirli merkezlerin çevresinde gelişmiş, İstanbul Boğazı'nın kıyıları buralara oranla boş kalmıştı. Ancak 1800'lü yıllarda duraksamış olan Osmanlı ekonomisindeki canlanmalar sonucunda İstanbul şehri Boğaz kıyıları boyunca genişlemeye başladı. Boğaz içinde artan nüfus böylece boğaz sularını hareketlendirmiş oldu. Bu dönemde insanlar bir yakadan diğerine kayıklarla taşınıyordu. Toplu taşımaya elverişsiz ve güvenlik bakımından yetersiz olan bu uygulamalara ilk alternatif, 1837 yılında biri İngiliz, diğeri Rus iki şirketin Boğaz'da çalıştırmaya başladığı buharlı vapurlar oldu. Özellikle yaz sonunda mesire yerlerine, ayazmalara, çayırlara akın eden İstanbullular bu vapurlara rağbet etti. Yabancı sermayeli bu vapurlar bir süre işledikten sonra Osmanlı yönetimince yasaklandı ve dönemin deniz ulaşımından sorumlu makamı olan Hazine-i Hassa Vapurları İdaresi bunların yerine Hüma Pervaz adındaki ilk vapuru hizmete soktu. Düzenli sefer yapmasına karşın vapur ve sefer sayısındaki yetersizlik nedeniyle yalnızca bu işle ilgilenecek bir şirket kurulması için Osmanlı Meclisi'ne bir teklif sunuldu. Teklifin onay almasıyla 1851 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk anonim şirketi olan Şirketi Hayriye kuruldu. 95 yıl boyunca Boğaziçi'nin iki yakasını birleştiren Şirketi Hayriye'nin büyüklü küçüklü onlarca vapuru oldu. Kimilerinin güverte ve kaptan köşkleri açık, siyah boyalı, yandan çarklı, tek uskurlu, çift uskurlu, çoğunluğu ahşap, Osmanlı vapurlara önceleri Boğaziçi'ndeki kıyı semtlerinin adları verilirdi. Ancak daha sonraları vapur adlandırmalarında yoğun bir Arapça etkisi kendisini gösterdi. Boğaziçi vapurlarından en meşhurları dünyanın ilk araba vapuru olan Suhulet, Resanet, Tarz-ı Nevin, Kamer, Halas, Beşiktaş, Tarabya, Rumeli, Beylerbeyi, Tophane, Göksu, Asayiş, Terakki, Tayyar, Meymenet, Refet, Meserret, İşgüzar, Rehber, Resanet, Resan, Hale, Süreyya, İnşirah, Nimet, Rağbet, Seyyar, Sürat, Azimet, Sahilbent, Nüshet, Amet, Nusret, İhsan, Neveser, Metanet, İkdam, Dilnişin, Seyyale, Şihap, İnbisa, Şükran ve Rüçhan'dı. Şirketi Hayriye 1945 yılında devlet tarafından satın alındı ve şehir hatlarına devredildi. 1987 yılına dek tek başına işleyen bu kurumun yanında ikinci bir şirket olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İstanbul Ulaşım ve Ticaret AŞ ortaya çıktı. 1988 yılında unvan değişikliğine giden şirket, bugün de kullanılmakta olan İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ, İDO adını aldı. Büyükşehir Belediyesi, 2005 yılında özelleştirilen şehir hatları işletmelerini satın aldı ve bu kurumu da İDO'nun bünyesine kattı. Böylece İDO, İstanbul Deniz Taşımacılığında en büyük kurum oldu. İstanbul limanlarından şehirler arası seferlerle düzenleyen İDO'nun şehir içi ulaşımda kullandığı filosunda 5 ayrı türde toplam 35 vapur yer almaktadır. Bunlar Fatih, Kadıköy, Beyoğlu, Beykoz, Sarıyer, Profesör Doktor Aykut Varka, Emin Kul, A. Hulusi Yıldırım, Barış Manço, Maltepe, Fahri S. Korutürk, Paşabahçe, Şehit Adem Yavuz, Aydın Güler, Beşiktaş 1, Cadde Bostan, Şehit Caner Gönyeli, Hamdi Kara Hasan, İ. Hakkı Dursun, Şehit İlker Karter, Kalamış, Şehit Kara Oğlanoğlu, Şehit Metin Sülüş, Moda, Şehit M. Aydoğdu, N. Alp Doğan, Şehit Necati Gürkaya, İstanbul 9, Şehit Sami Akbulut, Şehit Temel Şimşir, Anadolu Feneri, Mehmet Akif Ersoy, Kızıl Toprak, K. Gündüz Aybay, Zübeyde Hanım. Alt bölüm 11.2.2 İskeleler. İstanbul Boğazı'nın iki yakasına yayılmış, hemen hemen her boğazışı semtinin kendisiyle aynı adı taşıyan bir de iskelesi vardır. Geçmişte şirketi Hayriye vapurlarının, günümüzde ise İDO şehir hatları vapurlarıyla deniz taksilerinin kıtalar arası ve semtler arası deniz ulaşımını sağladığı bu iskelelerin birçoğu Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılardır. Restore edilerek günümüzde hala kullanılan iskelelerin yanı sıra yakın zamanda inşa edilmiş iskeleler de Boğaz'da yolcu taşımacılığına yardımcı olmaktadır. Boğaziçi iskelelerinin en belirgin özellikleri, tek katlı ve çoğu zaman yarı ahşap, yarı betonarme olarak inşa edilmeleridir. İstanbul Boğazı'nda 14'ü Anadolu yakasında, 14'ü Avrupa yakasında olmak üzere toplam 28 iskele bulunmakta ve bunların 19'unda deniz taksi kullanılabilmektedir. Kadıköy ve Üsküdar iskeleleri gibi günün her saati yoğun olarak kullanılan iskelelerin aksine, Boğaziçi iskelelerinden çoğu zaman yalnızca pik saatlerde vapur kalkar ve haftanın belirli günlerinde vapur seferleri yapılmaz. İstanbul Boğazı'nda bulunan ve kullanımda olan iskeleler şunlardır. Avrupa yakasında Rumeli Kavağı, Sarıyer, Büyükdere, Yeniköy, İstinye, Emirgan, Bebek, Arnavutköy, Ortaköy, Beşiktaş, Kabataş, Karaköy, Eminönü, Sirkeci. Anadolu yakasında Anadolu Kavağı, Beykoz, Paşabahçe, Çubuklu, Kanlıca, Anadolu Hisarı, Küçüksu, Kandilli, Çengelköy, Beylerbeyi, Kuzguncuk, Üsküdar, Harem, Haydarpaşa. Bölüm 12. Ülkeye ekonomik katkıları. Geçmiş yüzyıllarda Boğazı kullanan gemiler, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının önemli gelir kaynakları olmuşsa da, 1936 tarihli Montre Boğazlar Sözleşmesi uyarınca, Boğaz tüm devletlerin ticaret gemilerine açıktır. Türkiye Cumhuriyeti, Boğaz'dan geçen ticari gemilerden geçiş ücreti alma yetkisine sahip değildir. Ancak Türkiye Denizcilik İşletmeleri, İstanbul limanlarını kullanan gemilerden ve bu gemilerden karaya inen yolculardan tarifede belirtilen miktarlarda ayak bastı ücreti alır. İstanbul limanlarında verilen kılavuzluk hizmetleri de gelir elde edilen bir başka alandır. Boğazlardaki kılavuzluk hizmetlerinin ücretleri dolar üzerinden hesaplanmakta ve tahsil edilmekte, hizmet verilen gemilerin tonajının artmasıyla beher bin groston için ek ücret kesilmektedir. İstanbul Boğazı'nın ülke ekonomisine en büyük katkısıysa boğaz üzerindeki iki köprüden elde edilen geçiş ücretleridir. Her ay toplamda ortalama 12 milyon aracın geçiş yaptığı köprülerden elde edilen gelir aylık 12-13 milyon lira dolaylarındadır. Elde edilen gelir yıllık 150 milyon TL'yi aşmaktadır. Köprülerden elde edilen gelirlerin %10'u köprünün kule ve alt bakım gibi masrafları için harcanmaktadır. Alt bölüm 12.1 Limanlar. İstanbul Boğazı'nda hizmet veren iki büyük liman işletmesi bulunmaktadır. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları tarafından işletilmekte olan Haydarpaşa Limanı ve Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait olan İstanbul Limanı'dır. Haydarpaşa Limanı, konumu itibarıyla demir yoluna doğrudan bağlantılıdır ve Art bölgesi Avrupa yakasına göre daha gelişmiştir. Liman tesisleri ilk olarak 1899 yılında Anadolu-Bağdat Demir Yolları Kumpanyası tarafından kurulmuş, 1924 yılına dek bu kuruluşça işletilmiştir. 1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ulusallaştırılmış ve 3 yıl boyunca özel bir rejimle işletildikten sonra Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı olan Devlet Demir Yolları'na devredilmiştir. Tesislerdeki yetersizlik nedeniyle 1953 yılında limanı genişletme çalışmalarına başlanmış, işler tam anlamıyla 1967'de bitirilebilmiştir. Türkiye Denizcilik İşletmelerinin yönetiminde bulunan İstanbul Limanı ise, Beyoğlu ilçesinin İstanbul Boğazı kıyılarında yer almaktadır. İstanbul Liman tesisleri, Salıpazarı ve Galata rıhtımı olmak üzere iki bölüme ayrılmış durumdadır. Limanın batısında Karaköy Şehir Hatları iskelesi, doğusunda Deniz Ticaret Odası, kuzeyinde ise Kemankeş Caddesi ile Meclis-i Mebusan Caddesi vardır. İstanbul Limanı, şehre gelen kruvaziyer yolcu gemilerini ağırlamaktadır. Gemiden inerek şehri ziyaret etmek isteyecek yolcuları, tarihi mekanları götürerek şehir gezisi yaptıracak olan tur otobüslerinin 200 adedini aynı anda alabilecek kapasitede açık otopark alanı mevcuttur. İstanbul Limanı'na uğrayan kruvaziyer sayısı her geçen yıl artmakta ve bu artışla doğru orantılı olarak İstanbul'a ayak basan turist sayısı da yükselmektedir. 2007 yılında bu limandan 832 gemiyle 460.427 turist İstanbul'a giriş yapmıştır. Bölüm 13. Denizcilik kazaları. Coğrafi özellikleri nedeniyle son derece riskli bir su yolu olan İstanbul Boğazı'ndan, Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalandığı 1936 yılında, yılda ortalama 4.700 gemi geçiş yapıyorken, bu sayı günümüzde 55.000'i aşmıştır. Hemen hemen yarısına yakını boğazdan uğraksız geçen bu gemilerin yaklaşık 10.000'ini ise petrol taşıyan tankerler oluşturmaktadır. Her yıl İstanbul Boğazı'ndan ortalama 135 milyon ton ham petrol geçmektedir. Boğazın kıvrımlı yapısının denizciler için en zor rotalardan biri olduğu göz önüne alındığında İstanbul'un büyük risk altında olduğu görülmektedir. Son yıllarda seyir güvenliğine yönelik geliştirilen ciddi önlemler sonucunda İstanbul Boğazı'nda büyük bir denizcilik kazası yaşanmamıştır. Ancak geçmişte yaşanan pek çok tanker ve yük gemisi kazası İstanbul'da çevre felaketlerine ve milyonlarca liralık maddi kayba yol açmıştır. İstanbul Boğazı'nda meydana gelen ilk ciddi kaza 14 Aralık 1960 tarihinde Yunan bandıralı World Harmony ve Yugoslav bandıralı Peter Zoran için çarpışmasıyla oldu. Kazada 20 denizci yaşamını yitirirken tonlarca petrol boğaz suyuna karıştı. 6 yıl sonra 1 Ocak 1966'da iki Sovyet Rus bandıralı gemi Kranski Oktyabr ve Lutsk İstanbul Boğazı'nda çarpıştı. Denize akan petrol alev aldı. Suda yayılan petrolle genişleyen yangın Karaköy iskelesini ve bir şehir hatları vapurunu kül etti. 15 Kasım 1979 tarihinde Romanya bandıralı tanker Independenta Yunan kuru yük gemisi Evriyali ile çarpıştı. 100 bin ton ham petrol taşıyan Ruman tankeri infilak etti. 43 denizcinin öldüğü patlamanın şiddetinden Boğaziçi semtlerindeki binlerce ev ve iş yerinin camları kırıldı. Tankerin tüm yükü yine boğaza aktı, denize yayılan petrol günlerce yandı. 14 Ekim 1991'de Lübnan bayraklı Robinyon ve Filipinler bandıralı Madonna Lily adlı yük gemisi çarpıştı. Kaza sonucunda 21 bin baş koyun boğazın sularına gömüldü. Bunlar dışında İstanbul Boğazı'nda birkaç yılda bir daha küçük çapta kazalar yaşandı. Boğaz'da en sık yaşanan kazalardan biri de akıntıya kapılan ya da dümeni kilitlenen gemilerin boğazın sığ sularında karaya oturması ve hatta evlerin içine kadar girmesidir. Bugüne dek pek çok örneği yaşanan bu kazalar hemen her yıl olmaktadır. Tiyatro oyuncusu Oya Başar'ın Yeniköy'deki yalısı ve Sarıyer'de bulunan çocuk parkı da gemi çarpan yerler arasındadır. Boğaz'da yaşanacak olası bir tanker patlamasının 11 şiddetinde bir depreme eşdeğer yıkım yaratacağı ve yaklaşık 50 kilometrelik bir alanda etkili olacağı ifade edilmektedir. Boğazı kullanan gemilerin herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için bunların köprü ayaklarına, deniz fenerleri ve şamandıralara 50 metreden daha fazla yaklaşması, vardiya tutan personelin vardiya esnasında kanındaki alkol oranının 50 promilden fazla olması da yasaktır. İstanbul'daki olası faciaların önlenmesi amacıyla tehlikeli madde taşıyan gemilerin Boğaz yerine Karadeniz, Sakarya Nehri, Sapanca Gölü, İzmit Körfezi hattında açılacak yapay bir kanala yönlendirilmesi önerileri ortaya atılmaktadır. 2009 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bu projenin değerlendirilmekte olduğunu belirtmiştir. Bölüm 14. Kültüre etkisi. Yüzyıllar boyunca değişik devletlerin hakimiyetine giren İstanbul'da 15. yüzyılın ilk yarısından sonraysa Türk etkisi kendini göstermeye başladı. Türklerle yerli Rum, Ermeni, Musevi ve Levanten grupların kültürlerinin kaynaşması, bu grupların yoğun olarak yaşadığı Boğaz içinde doruk noktasına ulaştı. Çağdaş kültür, sanat ve edebiyat çevrelerinde Boğaziçi medeniyeti olarak adlandırılan bu kültür birikimi, günümüzde resimden yazına, modadan sinemaya, yemek kültüründen müziğe pek çok alanda yazılı ve görsel basında etkili oldu. İstanbul'a coğrafi bakımdan başka örneği bulunmayan bir özellik veren İstanbul Boğazı, geçmişte şehri askeri, siyasi ve ekonomik bir cazibe merkezi kılıyordu. Boğaz bugünse İstanbul'un hatta Türkiye'nin simgesi halini alarak ülkenin tanıtım filmlerinde kullanıldı. Osmanlı döneminden başlayarak Türk yazınına damgasını vuran İstanbul Boğazı, pek çok kitapta olay örgüsünün çevresinde geliştiği bir merkezdir. Nabizade Nazım'ın yazdığı Zehra adlı romanın ilk sayfalarında yazar uzun uzun Boğaz içini betimler. Mehmet Rauf'un Eylül adlı yapıtı da kısmen yeni evli bir çiftin Boğaz kıyısında kiraladığı bir yalıda geçer. Çağdaş Türk yazınındaysa kitaplarında çoğunlukla İstanbul'u yazan Selim İleri, Boğaziçi'nin geçmişine ilişkin unutulmuş anıları okuyucusuyla paylaşır. Batı yazanında da kendine yer bulan İstanbul Boğazı, oryantalist yapıların vazgeçilmez ögelerindendir. İnatçı adlı öyküsünde Jules Verne, bir kıyıdan diğerine geçmek için devlet tarafından istenen 10 kuruşluk boğaz vergisini ödemeyi kabul etmeyen Kahraman Ağa'yı anlatır. Kahraman Ağa, sırf o vergiyi ödememek için Karaköy'den Üsküdar'a bütün Karadeniz'i dolaşarak gider. Verne, bu kitapta Boğaziçi semtlerinin betimlemelerine yer verir. Orhan Veli Kanık, Necip Fazıl Kısakürek ve Özdemir Asaf'ın İstanbul Boğazı üzerine yazdıkları şiirler de vardır. İstanbul Boğazı'nın etkileri sinema, televizyon ve müzikte de görülür. Boğaz'a yazılmış pek çok Türkçe ve Rumca şarkı vardır. Cem Karaca'nın Hep Kahır, Kenan Doğulu'nun Boğaziçi, Grup Kargo'nun Boğaziçi şarkısı, Sezen Aksu'nun Ah İstanbul, Elif Tuğra'nın Boğaz Vapuru Simit ve Çay ve Alkinos Ioannidis'in Vosporos adlı parçaları Boğaziçi'ni anlatan şarkılardan birkaçıdır. Boğaziçi şarkısı adını taşıyan bir de 1966 yapımı film vardır. Siyah beyaz çekilen ve başrollerinde Selda Alkor ve Tamer Yiğit'in oynadığı film, Boğaziçi'nin adını taşıyan ilk filmdir. İstanbul Boğazı, Türk sinema ve televizyonculuğunda İstanbul'da çekilen hemen her film ve dizide kendini göstermektedir. Ortaköy, Bebek, Arnavutköy, Beylerbeyi ve Kuzguncuk gibi semtler, dizi, film ve reklam çekimlerinde sık sık kullanılan mekanlardır. Boğaz kıyısındaki yalılarda çekilen dizilerden kimileri Arap ülkelerinde de yayınlanmıştır. Ve her yıl Arap turistler dizilerin çekildiği yerleri görebilmek için buralara özel turlar düzenlemektedir. İstanbul Boğazı ve Boğaziçi panoramalarının Türk haber ve sohbet programlarında sık sık arka fon olarak kullanıldığı görülür. Zengin bir canlı çeşitliliğine sahip olan Boğaz'da balıkçılık da oldukça gelişmiştir. Geçmişten günümüzde halen amatör balıkçılar Boğaz'ın çeşitli koylarında ve iskelelerinde balık avcılığını sürdürmektedir. Boğaz balıkçılığı, orkoz, anavaşya, katavaşya gibi sözcüklerle kendi jargonunu da yaratmıştır. Boğaz'da gelişen balıkçılık kültürü, sonuç olarak zengin bir yemek kültürü doğmasını da sağlamıştır. Boğaz kıyısı boyunca kurulan meyhanelerde ve hatta açık alanlarda akşamcılık, çilingir sofrası ve rakı balık kültürü gibi gelenekler doğmuştur. İstanbul Boğazı ile özdeşleşen bazı yolcu vapurları da Boğaziçi kültürünün ayrılmaz birer parçasıdır. Her gün on binlerce kişiyi iki yaka arasında taşıyan vapurlar, ilk hizmete girdiklerinde de İstanbullular için özel bir yere sahipti. İstanbul'un ileri gelenleri aylık büyük paralar ödeyerek vapurda müdavimleri oldukları yerleri kendilerine ayırtırlardı. Bugün Boğaziçi vapurlarının pek çoğu yenilenen emektar vapurlardır. Kış aylarında vapurlarda Boğaz'a karşı çay içmek, satılan kağıt helvalardan almak ve Boğaz martılarına simit atmak İstanbul Boğazı'nın halen sürmekte olan geleneklerindendir. Teknelerle Boğaz'ın Marmara girişinden ya da Ortaköy'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yapılan Boğaz turları ve geceleri düzenlenen mehtap turları ise yalnızca yabancı turistlerin değil, İstanbulluların da gerçekleştirdiği bir etkinliktir. İstanbullular Boğaz'ın yanı sıra Boğaziçi semtlerinde kıyı boyunca sıralanan semt meydanları, semt parkları ve belediye tesislerinden de yararlanmaktadır. Yılın hemen her dönemi işlek olan Boğaziçi semtlerinin bazıları kendilerine özgü geleneklerle öne çıkmıştır. Ortaköy'de bulunan çok sayıda kumpir ve dondurma büfesi, Sarıyer'in böreği, Kanlıca'nın yoğurdu ve Çengelköy'ün hıyarları Boğaziçi semtlerinin en bilinen simgelerindendir. Kuruçeşme ve Rumeli Hisarı konserlerine her yıl Türkiye'den ve dünyadan seçkin sanatçılar katılarak İstanbullulara dinletiler sunmaktadır. Geçmişte Boğaz'da deniz hamamı denen halk plajları geleneği bugün yok olmuştur. Sağlık açısından yüzmeye elverişli olmayan Boğaz'da sıcak yaz aylarında yüzenlere halen rastlanmaktadır. Ayrıca her yıl İsa'nın doğumunu ve vaftiz edilişini kutlamak için Boğaziçi'nin değişik semtlerinde Rum Ortodoks Kilisesi'nin yürüttüğü Boğaz'a haç atma ayini düzenlenmektedir. Din adamlarının denize attığı haç, kış ayında denize dalan Rum gençleri tarafından çıkartılarak din adamlarına teslim edilir. Bunun dışında her yıl Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi TMOK tarafından geleneksel olarak düzenlenen Asya'dan Avrupa'ya uluslararası yüzme, kürek, yelken ve kano yarışları adı altında etkinlikler düzenlenmektedir. İstanbul Boğazı'nın ilk köprüsü olan ve normal koşullarda yaya trafiğine kapalı olan Boğaziçi Köprüsü ise her yıl bir kez araç trafiğine kapatılır ve İstanbul Avrasya Maratonu denen halk koşusu düzenlenir. İlki 1979 yılında düzenlenen ve halen sürmekte olan maraton geleneği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülmektedir. İstanbul Boğazı ve Boğaziçi son yıllarda ticari markalar tarafından çok daha sık kullanılmaya başlandı. Boğaziçi temalı giyim eşyaları ve aksesuarların yanı sıra dekorasyon ögeleri, kırtasiye malzemeleri ve yapbozlar piyasaya sürüldü. Boğaziçi semtleri ve İstanbul'la ilgili kapsamlı araştırma kitapları hazırlandı. Boğaziçi semtlerinde yaşayanların sık sık yakındığı gürültü sorununa ise Çevre ve Orman Bakanlığı el attı. 72 desibelin üzerinde müzik yayını yapmak yasaklandı. Yasağın ardından Boğaz'daki bazı işletme ve teknelerde ses ölçümleri yapıldı. Yasağa uymayan işletmelere gereken cezalar kesildi. Boğaz'daki gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla Boğaz'dan geçiş yapan gemilerin de gereksiz düdük çalması ve ses sınırını aşan müzik yayını yapmaları yasaktır. İstanbul Boğazı'ndaki ışık kirliliğinin önüne geçilmesi için de düzenlemeler yapılmıştır. İstanbul Boğazı'na yapılan ilk köprü olan Boğaziçi Köprüsü'nün ışıklandırma sistemleri 2007 yılında yenilendi. Yeni sistem, düzenlenen tören ve ışık gösterisiyle faaliyete geçirildi. Köprünün tamamı 16 milyon adet uzun ömürlü, düşük enerji tüketimine sahip ve çevre dostu renk değiştirebilen LED armatürle aydınlatıldı. Her yıl Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümü Boğaziçi Köprüsü'nde düzenlenen lazer ışığı ve havai fişek gösterileriyle kutlanmaktadır. Wikipedia'daki metinler GNU Özgür Belgeleme Lisansı veya Creative Commons Atıf ve Aynen Paylaşım Koşullu Lisansıyla lisanslanmıştır. GNU Özgür Belgeleme Lisansı'nın İngilizce metnine www.gnu.org/copyleft/fdl.html adresinden Creative Commons Atıf ve Aynen Paylaşım Koşullu Lisansı'nın İngilizce metnine ise crealtivecommons@aynenpaylasimkoşulludisansinin.ingilizce.metnine ise crealtivecommons.atif@aynenpaylasimkoşulludisansinin.ingilizce.metnine ise crealtivecommons.atif@aynenpaylasimkoşulludisansinin.ingilizce.metnine ise crealtivecommons.atif@aynenpaylasimkoşulludisansinin.ingilizce.metnine ise crealtivecommons.atif@aynenpaylasimkoşulludisansinin.ingilizce.metnine ise crealtivecommons.atif@aynenpaylasimkoşulludisansinin.ingilizce.metnine ise crealtivecommons.atif@aynenpaylasimkoşulludisansinin.ingilizce.metnine ise crealtivecommons.atif@aynenpaylasimkoşulludisansinin.ingilizce.metnine ise crealtivecommons.atif@aynenpaylasimkoşulludisansinin.ingilizce.metnine ise crealtivecommons.atif@aynenpaylasimkoşulludisansin